Ayrım 26 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 318 Rose giyindi, saatine baktı. 7:20 geçiyordu. Odasını kilitleyip yemekten önce bir içki içmek için aşağı indi. Terasta üç kişi vardı. Akdenizli'ye benzeyen şişman adam, doğal olmayacak kadar siyah saçlı yaşlı adam ve o kadın. Sırtı kendisine dönük olan kadın vadiyi seyrediyordu. Bir garson yaklaştı. Rose kadının teras korkuluğu önündeki masanın yanındakini işaret etti. Garson gülümseyerek öne geçti. Rose Uzo ile bir sürahi kaynak suyu istedi. Rose otururken kadın yan gözle kendisine baktı. Rose başını eğip iyi akşamlar dedi. Kadın da kendisini başıyla selamlayıp bakışlarını kararan vadiye çevirdi. Rose'un Uzo'su geldi. O da vadiye baktı. Bir süre sonra bir şeye içelim mi dedi. Kadın şaşırmıştı. Rose kadehini kendilerini nöbetçiler gibi çeviren dağlara ve dağların ardındaki güneşin kızıllığına kaldırdı. Huzura ve görkemli güzelliğe. Kadın hafifçe gülümsedi. Huzura dedi. Beyaz şarabından bir yudum aldı. Garson iki menü getirdi. Ayrı ayrı masalarında listelere baktılar. Kadın dağ alabalığı ısmarladı. ''Bundan iyisini bulamam. Bana ondan lütfen.'' dedi Rose. Garson gitti. ''Rose, yalnız mı yiyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, ben de ve bu beni kaygılandırıyor. Çünkü ben Tanrı'dan korkan bir insanım.'' Kadın şaşkınlıkla kaşlarını çattı. ''Tanrı'nın ne ilgisi var şimdi?'' ''Aksanı İngiliz değildi. Boğuk bir çınlama vardı. Amerikalı mı?'' Rose eliyle dışarısını gösterdi. Manzara, huzur, tepeler, batan güneş, akşam. Bütün bunları o yarattı ama herhalde yalnız yemek için değil. Kadın güldü, bembeyaz dişleri görüldü. Babası onları güldürmeye çalış derdi. Güldürülmekten hoşlanırlar. Size katılabilir miyim? Sadece yemek için. Neden olmasın? Sadece yemek için. Rose kadehini alıp kadının karşısına oturdu. Tom Rose dedi. Monica Brown. Havadan sudan söz etmeye başladılar. Rose epey başarılı olmuş bir roman yazdığını ve yeni kitabı için araştırma yapmaya geldiğini söyledi. Doğu Akdeniz turunu bir arkadaşı tarafından iyi yemekleri ve sakinliği için salık verilen bu otelle tamamlıyordu. ''Ya siz?'' diye sordu. ''Ben de öyle heyecanlı bir şeyler yok. Ben at yetiştiririm. Bu bölgeden 3 safkan at alıyorum. Nakliye kağıtlarının gelmesi uzun sürdüğü için.'' Omuzlarına silkti. ''Harcayacak zamanım var. Limanda pişmek yerine burada daha rahat edeceğimi düşündüm.'' ''Yarış atı mı? Kıbrıs'ta mı?'' ''Hayır, Suriye'de. Hamadaki satışlarda. Safkan Arap en iyileridir. İngiltere'deki bütün yarış atlarının 3 Arap atından geldiğini bilir miydiniz?'' ''Yalnızca 3'ü mü? Hayır, bilmiyordum.'' Kadın bir at delisiydi. Rose onun kendisinden epey yaşlı olan binbaşı Eric Brown ile evli olduğunu, Ashford'da bir yarış atı olduğunu öğrendi. Kendisi aslen Kentucky'liydi. Safkan ve yarış atı konusunu orada öğrenmişti. Rose Ashford'u hayal meyal hatırlıyordu. Londra'dan Dover'a giden yol üstünde kentte küçük bir kasaba. Kömür ateşinde kızartılmış alabalık geldi. Yanında Maratassa Vadisi'nin beyaz şarabı vardı. Açık kapılardan otelin barına 3 kişilik bir grubun geldiğini gördüler. ''Atlar için ne kadar bekleyeceksiniz?'' diye sordu Rose. ''Her an gelebileceğini umuyorum. Belki de Suriye'de kalmam daha doğru olurdu. Atlar çok duyarlıdırlar. Yolda rahatsız olurlar. Ama nakliyecim işinin ehli biri. Atlar gelince bana haber verecek. Buradan gönderilmelerine ben nezaret edeceğim.'' Bardaki adamların içkileri bitmişti. Garson terasta bir masa gösterdi. Rose onların aksanlarını tanımıştı. Tabağından bir lokma aldığı çatalını eli titremeden ağzına götürdü. ''Adamına aynısından bir tane daha getirmesini söyle.'' dedi adamlardan biri. Vadinin öte tarafındaki Danny sakin bir sesle ''Patron.'' dedi. McCready hemen yerinden fırlayıp taş duvardaki açıklığa geldi. Danny'nin verdiği dürbünle baktı ve tuttuğu soluğunu koyverdi. ''Tombala!'' dedi McCready. Dürbünü iade etti. ''Devam et. Ben Marks'la otelin kapısını gözetlemeye gidiyorum. Bill, sen benimle gel.'' Artık hava öyle kararmıştı ki vadinin karşı yamacından görülme korkusu olmadan arabaya kadar rahatça yürüyebilirlerdi. Rose bu arada gözünü Monica Brown'dan ayırmıyordu. Bir tek bakışla durumu anlamıştı. İrlandalıların ikisini daha önce hiç görmemişti. Üçüncüsü ve liderleri olduğu anlaşılan kişi ise Kevin Mahoney'di. Rose ile Monica Brown tatlı istemeyip kahve istediler. Kahve ile birlikte lokum da gelmişti. Monica başını salladı. İnsanı şişmanlatır dedi. Ve siz de şişmanlamamalısınız. Bu halinizle çok baş döndürücüsünüz. Kadın bu komplimana güldü ama hoşlanmış görünüyordu. Öne doğru eğildi. Rose mum ışığında bir an dolgun göğüslerin arasındaki o sarhoş edici çizgiyi gördü. ''Şu adamları tanıyor musunuz?'' diye sordu kadın. ''Hayır, daha önce hiç görmüş değilim.'' ''Biri sürekli olarak size bakıyor.'' Rose dönüp bakmak istemiyorsa da bunu duyduktan sonra bakmamak kuşkuyu çekebilirdi. Kevin Mahoney'in esmer yüzü kendisine dönüktü. Mahoney bakışlarını kaçırmadı, göz göze geldiler. Rose adamın gözlerindeki bakışı tanıyordu. Şaşkınlık, huzursuzluk. Birini bir yerde gördüğünü ama nerede olduğunu hatırlamayan bir insanın bakışı. Rose önüne döndü. ''Hayır, hiçbirini tanımadım. Öyleyse bunlar çok kaba insanlar. Konuştukları aksanı tanıdınız mı?'' ''İrlanda aksanı'' dedi kadın. ''Kuzey İrlanda.'' ''İrlanda aksanlarını ayırt etmeyi de nereden öğrendiniz?'' ''At yarışlarından. Çok güzel bir gece geçirdim Tom. İzin verirsen gidip yatmak istiyorum artık.'' Kadın kalktı. Rose da onu izledi. Kuşkuları azalmıştı. ''Haklısın, çok güzel bir geceydi.'' dedi. ''Umarım bir daha tekrarlarız bu yemeği.'' Kadından kendisiyle gelmesi için bir ima beklediyse de bulamadı. Kadın 30-35 yaşlarındaydı ve hiç de aptal değildi. Onu isteseydi küçük bir hareketiyle belirtebilirdi. Rose'a gülümseyerek terastan içeri girdi. Rose bir kahve daha doldurup sırtını İrlandalılara çevirdi. Az sonra adamların bara gidip viski ısmarladıklarını duydu. Arkasından kültürlü bir ses, ''Size burasının çok güzel bir yer olduğunu söylemiştim.'' dedi. Her zamanki gibi şık giyinmiş olan Hakim El Mansur boş iskemleye oturup kahve ısmarladı. Karşı yamaçtaki Danny dürbünü indirip telsizine konuştu. Otelin kapısı karşısında park etmiş arabadaki McCready telsizi dinledi. Libyalının otele girdiğini görmemişti. Adam oraya saatler önce de girmiş olabilirdi. ''Bana sık sık bilgi ver.'' dedi. ''Haklıymışsınız Bay Aziz.'' dedi Rose. ''Gerçekten öyle. Ancak benimle konuşmak istiyorsanız beni neden Libya'dan kovdunuz ki?''
''Rica ederim, kovmak değil, sadece kabul etmek istememek. Bunun nedeni de sizinle özel olarak konuşmak istememdi. Benim yurdumda bile formaliteler, tutulması gereken resmi kayıtlar, amirlerin meraklarını tatmin etmeye çalışmak vardır. Burada ise sadece huzur ve sessizlik.''
Ve sessizce bir cinayet işleyip Kıbrıslı yetkililere açıklamak zorunda olacakları bir İngiliz cesedi bırakmak kolaylığı diye düşündü Rose. ''Bana araştırmalarımda yardım etmeyi kabul etmek kibarlığınız için size teşekkür ederim.'' Hakim El Mansur hafifçe güldü.
''O saçmalığın zamanı geçti artık Bay Rose. Dostunuz Bay Kleist gibi bazı hayvanlar çektiği acılara bir son vermeden önce konuşmuştu.''
Rose öfkeyle döndü adama. ''Gazetelerde onun uyuşturucu satıcıları tarafından intikam almak için öldürüldüğü yazıyordu.''
''Ne yazık ki hayır. Ona o işkenceleri yapanlar aslında uyuşturucu satışıyla da uğraşırlar. Ama gerçek işleri kamuya ait yerlere, özellikle de İngiltere'de bomba yerleştirmektir.''
''Neden ama? İrlandalıların Ulrich'le ne alıp veremedikleri vardı ki?''
''Onlar senin Hamburg'da ne aradığını öğrenmek istiyorlardı, aziz dostum Rose. Arkadaşının bunu bildiğini sanıyorlardı ya da bildiğinden kuşkulanıyorlardı.'' Biliyormuş da, roman kahramanı Amerikan teröristlerinin başka bir şey için bir maske olduğundan kuşkulanmıştı Kleist. Viyana'dan gelen bir iki haberle bu bilgi birleşince sizinle konuşmanın ilginç olacağını düşündüm Bay Rose. Sadece sizin için ilginç olacağınızı umarım. Ve konuşma zamanı geldi artık ama burada değil.
Rose'un ardında iki iri yarı ve esmer adam belirdi.
''Bence biraz arabayla gezsek iyi olur.'' dedi El Mansur.
''İnsanın geri dönebildiği gezintilerden biri mi bu?'' diye sordu Rose.
Hakim El-Mansur ayağa kalktı. Bu benim bir iki soruma vereceğin yanıta bağlı.
McCready Apollonia'dan çıkan arabayı yolun aşağısında bekliyordu. Libyalıların arabasında Rawson arka koltukta iki iri yarı adamın arasında oturduğunu gördü.
İzleyecek miyiz patron diye Bill Orion'un arka koltuğundan sordu.
Hayır, o keskin dönemeçlerde farları yakmadan arabayı izlemek intihar demek olurdu. Farları yakarlarsa kendilerini göstermiş olurlardı. El-Mansur bölgeyi gayet iyi seçmişti.
Dönerse bize neler olduğunu anlatır dedi McCready. Dönemezse, o zaman da oyuna girmiştir demek. Yem inceleniyordur. Sabaha kadar yutup yutmadıklarını öğreniriz. Bill, sen kimseye görünmeden otele girebilir misin?
Bill ağır bir hakarete uğramış gibi baktı.
Şunu kapısının altından at.
McCready çavuşa bir turist broşürü uzattı. Bir saat süren yolda Rose arkasına bakmaya cesaret edememişti. Ancak Libyalı sürücü sert dönemeçleri dönerken geldikleri yönü görebilmişti ve arkalarında far ışığı seçememişti. Sürücü iki kere arabayı yol kenarına çekti, ışıklarını söndürüp 5 dakika kadar bekledi. Ancak yanlarından geçen olmadı. Gece yarısına birkaç dakika kala büyükçe bir villanın demir bahçe kapısından içeri girdiler. Rose başka bir ağır siklet Libyalı'nın açtığı kapıdan içeri itildi. El-Mansur'la birlikte 5 kişi etmişlerdi. Ve yine itilerek sokulduğu salonda kendisini bekleyen bir adam daha vardı. İri yarı, göbekli, 45-50 yaşlarında, kaba yüzlü ve iri kırmızı elli adamın Libyalı olmadığı belliydi. Rose onu ilk görüşte tanımışsa da bunu belli etmedi. Teröristlerin dünyasına ve Orta Doğu'ya girmeye karar verdiği takdirde karşısına çıkacaklardan biri olan bu adamı McCready'nin gösterdiği fotoğraflardan tanıyordu. Frank Turpin, CIA'dan 1971'de kovulmuştu. Bundan kısa bir süre sonra da gerçek ve çok kar getiren bir meslek bulmuştu kendine. Uganda'nın Idi Amin'ine işkence aletleri, terörist uzmanlığı satışı. Ugandalı canavar alaşağı edilip de o iğrenç devlet araştırma bürosu ortadan kaldırılınca Idi Amin Amerikalıyı Muammer Kaddafi ile tanıştırmıştı. Turpin o zamandan beri kimi zaman kendisi gibi CIA'dan atılmış olan Edwin Wilson'la birlikte Orta Doğu'nun en aşırı gruplarına terörist araç gereci ve teknolojisi satıyor ama Libya diktatörünün yanındaki işini de terk etmiyordu. Batılı haber alma toplumundan çıkalı 15 yıl olmasına karşın Kaddafi kendisini hala Amerika uzmanı olarak görmekteydi. Turpin'in 1980'li yılların sonunda Amerika'ya ilgisinin tümüyle kaybolduğu gerçeğini saklamak işine gelmekteydi. Rose'a odanın ortasındaki iskemleye oturması söylenildi. Mobilyalar tozlanmaması için örtülerle kaplıydı. Villanın kış için kapatıldığı belliydi. Libyalılar orasını sadece o gece için kullanacaklarından Rose'un gözlerini bağlamamışlardı. El-Mansur örtülerden birini kaldırıp brokar kaplı koltuklardan birine oturdu. Rose'un başının üstünde çıplak bir ampul yanıyordu. Turpin El-Mansur'un başını eğmesiyle öne çıktı.
''Konuşalım bakalım çocuk. Avrupa'da silah arıyorsun. Çok özel silahlar. Senin derdin ne? Anlat hele.''
''Yeni romanım için araştırma yapıyorum. Bunu kaç kere anlattım. İşim bu. Ben gerilim romanları yazarım. Askerler, casuslar, teröristler hakkında. Hayali teröristler.'' Turpin, Rose'un suratına pek sert olmayan ama arkasının gelebileceğini gösteren bir tokat indirdi.
''Palavrayı kes.'' dedi. ''Nasıl olsa senden gerçeği öğreneceğim. Benim için fark etmez. Ama senin için acı çekmemek herhalde daha iyi olur. Kimin hesabına çalışıyorsun?''
Rose McCready'nin briefingde öğrettiği gibi kimi zaman belleğinde araştırma yapıyormuş gibi duraklayarak ezberlediği hikayeyi anlattı.
''Hangi dergi?''
''Paralı asker.''
''Hangi sayısı?''
''Nisan, Mayıs, geçen yıl.'' ''Evet, Nisan değil, Mayıs.''
''İlanda ne yazıyordu?''
''Avrupa bölgesi için silah uzmanı aranıyor, öyle bir şey işte. Bir de posta kutusu numarası vardı.''
''Palavra, ben o dergiyi her ay alırım, böyle bir ilan yoktu.''
''Vardı, kontrol edebilirsiniz.''
''Edeceğiz elbette.'' diye El-Mansur oturduğu köşede mırıldandı. İnce bir altın kalemle not alıyordu.
Rose Turpin'in blöf yaptığını biliyordu.
Paralı askerde böyle bir ilan vardı. Bunu McCree de bulmuş, CIA ile FBI'deki arkadaşlarına telefon edip ilanı verenin, gerektiği takdirde İngiltere'de Thomas Rose adında birinden yanıt aldığını söylemesinin sağlanmasını istemişti.
Demek ilana yanıt verdin.
Evet, düz bir kağıda, uydurma bir adrese. Geçmişimi ve uzmanlık alanımı belirttim, yanıt istedim.
Yanıt nasıl verilecekti?
Londra'da Daily Telegraph gazetesinde küçük ilanlar sayfasında. Rose ezberlemiş olduğu ilanı söyledi.
İlan çıktı mı? Seninle bağlantı kurdular mı?
Evet.
Ne zaman?
Rose tarihi söyledi. Geçen Ekim ayında. O küçük ilanı da McCree de bulmuştu. İlan aslında kendileriyle ilgili olmayan ama kullanılan sözcükleri işe yarayacak gerçek bir ilandı. Telegraph gazetesi kayıtlarını ilanın Amerika'dan verildiği ve bedelinin nakit olarak ödendiği biçimde değiştirmişlerdi. Sorgulama devam etti. The New York Times gazetesine bir ilan verdikten sonra Amerika'dan telefonla aranmıştı. Bu da saatlerce aramadan sonra bulunmuştu. Bir İngiliz telefon numarasının verildiği gerçek bir ilan. Rose'un rehberde olmayan telefon numarası değiştirilip ilandaki numara verilmişti.
Neden böyle dolambaçlı bir yazışmayı seçtin?
İlk ilanın kaçık biri tarafından verilmiş olma olasılığını düşünerek gizli kalmak istiyordum. Ayrıca bu tutumum ilan verenin hoşuna da gidebilirdi.
Hoşuna gitti mi?
Gitti sanırım. Telefondaki adam yaklaşımımı beğendiğini söyledi. Bir randevu verdi.
Ne zaman? Geçen Kasım ayında. Nerede? Paris'te George V Oteli'nde. Nasıl biriydi?
Genç, iyi giyimli, düzgün konuşan biri. Otelde kalmıyordu. Araştırdım, adı Galvin Pollard'tı. Ama bunun sahte olduğundan eminim. Tam bir yuppi tipi.
Ne tipi?
Genç ve meslek sahibiydi Del Mansur. Sen iyice geri kaldın artık. Terpil kıpkırmızı kesildi. Bu terimi duymuştu ama ne demek olduğunu unutmuştu.
Adam ne dedi? Reagan yönetiminden, yönetimin Sovyetlere ve Üçüncü Dünya'ya düşmanlığından ve özellikle Amerikan uçaklarının ve Amerikan halkının parasının geçen Nisan'da Tripoli'de kadın ve çocukların bombalanması için kullanılmasından bıkan bir aşırı radikal grubu temsil ettiğini söyledi.
İstediklerinin listesini verdi mi? Evet.
Bu liste mi?
Rose listeye baktı. Viyana'da Karyagin'e gösterdiği listenin kopyasıydı. Rus'un müthiş bir belleği olmalıydı. Evet,
Claymore mayınları, Semtex H, bu bir tuzaklı evrak çantaları. Bunların hepsi yüksek teknoloji gerektiren mallar. Bunları ne yapacaklarmış?
Bir darbe indirmek istediklerini söyledi, gerçek bir darbe. Beyaz Saray'dan söz etti ve Senato'dan, özellikle Senato üzerinde duruyordu. Rose bu işin para yalanının ağzından zorla alınmasını sağladı. Ahında krediten Anstalt'ta $500,000 hesap. McCree'de böyle bir hesabın söz konusu tarihte açılmasını sağlamıştı. Libyalılar isterlerse kontrol edebilirlerdi.
Sen ne alacaksın?
%20 komisyon, $100,000.
Para değil bu.
Benim için önemli.
Sen gerilim romanları yazıyordun, unuttun mu?
Ama çok satan şeyler değil. Aslında yayın evinin reklamı, birkaç kuruş kazanmak işime gelirdi. Terpil ile El Mansur sabahın 4'ünde konuşmak için yan odaya çekildiler. El Mansur,
Amerika'da Beyaz Saray ve Senato'da gerçek bir karışıklık çıkarabilecek radikal bir grup var mıdır diye sordu.
Yurdundan nefret eden iri yarı Amerikalı,
elbette dedi, o büyüklükte bir ülkede her çeşit insan bulunur. Beyaz Saray'ın bahçesinde bir evrak çantasına yerleştirilmiş Claymore mayını. Bunu hayal edebiliyor musunuz?
El Mansur hayal edebiliyordu. Claymore icat edilen en korkunç antipersonel mayınlardan biriydi. Bir disk biçiminde olup patlatıldığı zaman havaya fırlar ve insanın beli düzeyinde binlerce çelik bilya dağılırdı. Bir mayınla yüzlerce kişiyi öldürmek işten bile değildi. Bir tren istasyonunda patlatıldığı takdirde binlerce insanın çok azı hayatta kalabilirdi. Bu yüzden Amerika Claymore satışlarını çok dikkatle incelemekteydi. Ancak onun da benzerleri. İki adam saat 4:30'da odaya döndüler. Rose bilmiyordu ama tanrılar o gece kendisine gülümsemişlerdi. El Mansur'un liderine Amerika'dan intikam almak için acele bir plan hazırlaması gerekiyordu.
Terpil ise patronlarına kendisinin hala Amerika ve Batı dünyası hakkında danışmanlık yapabileceğini kanıtlamaya ihtiyacı vardı. İki adam sonunda çoğu insanın inanmak istedikleri nedenle inanmışlardı. İnanmayı istedikleri için.
El Mansur gidebilirsiniz Bay Rose dedi. Anlattıklarınızı kontrol edeceğiz. Ben ya da benim göndereceğim biri gelene kadar Apollonia'da kalın.
İki Libyalı korumacı Rose otelin kapısında bırakıp gittiler. Rose odasına girip ışığı yakınca karşı yamaçta olan Bill hemen telsizle Petulas köyündeki otel odasında uyumakta olan MacCready'yi uyandırdı. Rose yerdeki broşürü görüp aldı. Broşürde ziyaretçiler tarihi Kikko Manastırı'nı ziyaret edip Altın Meryem Ana ikonunu görmeye çağrılıyordu. Bir kenarında kurşun kalemle saat 10 diye yazmaktaydı. Rose 3 saat uyumak için çalar saatini kurdu. MacCready'nin de canı cehenneme diye söylenerek uykuya daldı.
26. Ayrımın sonu. Sayfa 329.